Ayrım 20. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 177. Yönetici korkuya kapılmıştı. Tüm personeli işi bırakmış annemi izlemekteydi. Annemse keskin hatlı burnu, ter damlacıklarıyla incilenmiş solgun teniyle geçit vermez bir tavır sergiliyordu. Aslında babasının yasını tutmayı bırakmıştı. Ama yaz giysisi bu durum için giyilmesi en uygun kıyafet gibi gelmişti ona. Yönetici anneme bakmadı. Ne yapacağını bilemez bir tavırla herkese hitap eder gibi, "Daha önce böylesi gelmemişti başıma," dedi. Annem gözünü bile kırpmadı. Aslında boğazıma bir şey düğümlenmişti ve ağlamak istiyordum. Ama dayanmak zorundaydım çünkü her şey berbat olabilirdi, diye açıkladı yıllar sonra. Bunun üzerine yönetici çalışanından belgeleri ofisine getirmesini istedi. İçeri girdiler. 5 dakika sonra memur azarlandığı besbelli, öfkesi tepesinde dışarı çıktı. Ama tüm yolculuk işlemlerimiz tamamlanmış, biletlerimiz hazırdı. Ertesi hafta sanki orada doğmuşuz gibi indik Şükre'ye. O zamanlarki pek çok belediye gibi 16 bin civarında nüfusa sahipti kasaba. Herkes herkesi yalnızca adıyla değil, yaşamının en gizli yönleriyle de tanıyordu. Yalnızca kasaba değil, tüm bölge zamana, yere ya da bizlerin ruh haline göre renk değiştiren, çiçek örtüleriyle kaplı engin sulardan oluşuyordu. Güneydoğu Asya'nın düşlere layık geniş sularının muhteşemliğini hatırlatıyordu görüntü. Ailemin orada yaşadığı yıllar boyunca tek bir otomobil bile görmedik. Gerekli değildi ki, ezilmiş topraktan sokakları çıplak ayakların yürümesi için dümdüz çizilmişti sanki. Pek çok evin mutfağında özel bir iskelesi, yerel taşımacılık ve öteberi getirip götürmek için de kanoları vardı. Benim ilk duygum inanılmaz bir özgürlüktü. Biz çocukların sahip olmadığımız ya da özlemini çektiğimiz her şey anında ayağımıza gelirdi. Karnı acıkan istediği zaman yemek yer, uykusu gelen istediği yerde kıvrılıp uyurdu. Böyle bir ortamda başkalarıyla ilgilenmek hiç de kolay değildi. Toplumsal kuralların katılığına karşın yetişkinler kendilerini o kadar fazla kişisel zamanlarına ve uğraşlarına kaptırmışlardı ki kendileri için kaygılanacak halleri bile yoktu. Çocukların emniyetleri açısından tek koşul yürümekten önce yüzmeyi öğrenmeleriydi. Çünkü kasaba suları karanlık, hem su yolu hem de lağım olarak iş gören bir kanalla ikiye ayrılmıştı. Çocuklar mutfak balkonlarından önce su korkularını yenmeleri için can yelekleriyle, sonra da ölüme duydukları saygıyı yitirmeleri için yeleksiz suya atılırlardı. Yıllar sonra erkek kardeşim Jamie ile kız kardeşim Ligia bu riskli alıştırmayı kazasız belasız atlatmış çocuklar olarak minikler yüzme şampiyonlarında yıldız gibi parladılar. Sükre'yi benim için unutulmaz yapansa biz çocukların sokaklardaki özgürlüğüydü. 2-3 hafta içinde hangi evde kimlerin yaşadığını öğrendik ve sanki ezelden beri tanışıyormuşuz gibi davranmaya başladık. Toplumsal gelenekler kullanım kolaylığı açısından yalınlaştırılmıştı. Feodal bir kültür içinde modern bir toplum yaşamı sürüyordu. Hayvan sürüleri ve şeker endüstrisinin sahibi olan zenginler ana meydanda, yoksullarsa nereyi bulabilmişlerse orada yaşarlardı. Rahip zümresine gelince, geniş bir göller imparatorluğunda kendi hukuk sistemi ve idaresi olan bir misyon bölgesiydi Sükre. Bu dünyanın merkezinde, yani Sükre'nin ana meydanında kilise vardı. Kolonya katedralinin bir cep çeşitlemesiydi. Mimarlığa soyunan bir rahibin aklından yaptığı bir kopyaydı. Rahipler güçlerini kesin olarak ve anında kullanırlardı. Her gece duadan sonra yakındaki sinemada gösterilen filmin Katolik Film Ofisi kataloğuna göre yer aldığı ahlaki sıralamaya karşılık gelen sayıda çan çalınırdı. O sırada görevli olan bir misyoner karşı kaldırımdaki ofisinin kapısında oturarak kilisenin uyarısına karşı gelerek sinemaya girenleri not eder, bunlar sonradan cezalandırılırlardı. Benim en büyük hayal kırıklığımsa Sükre'ye geldiğim yaştı. 13 yaşımın kader çizgisini aşmama birkaç ay vardı. Evde bana bir çocukmuşum gibi davranmaya katlanamıyorlar ama yetişkinmişim gibi davranmayı da kendilerine yediremiyorlardı. Bu yaş aralığında kaldığım için de kardeşlerimin arasında bir tek ben öğrenemedim yüzmeyi. Annemle babam büyüklerin masasına mı, çocukların masasına mı oturmam gerektiğini bile kestiremiyorlardı. Hizmetliler ışıkları söndürmeden benim önümde giysilerini değiştirmiyorlardı artık. Ama aralarından biri geceler boyu hiç bana ilişmeden ve uykusunu bozmadan yatağımda çıplak uyumaktan çekinmedi. Sükre de Kasalins öğretmenin yüksek notlarına uygun bir lise olmadığı için bir sonraki yılın Ocak ayında liseye başlamak için Barranquilla'ya dönmem gerektiğinde heveslerimin hiçbirini tatmin edecek zamanı bulamamıştım. Annemle babam uzun uzun tartışarak ve herkesin tavsiyesini sorarak epeyce bir zaman geçirdikten sonra beni Barranquilla'daki San José de la Compañía de Jesús Koleji'ne kaydettirmeye karar verdiler. Eczane ve homeopatik tedavi merkezi hale geleceği ilişkin hayaller olduğundan birkaç ayda bu kadar parayı nereden bulup çıkardıkları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Annemin hali hazırda hiçbir kanıt gerektirmeyen bir açıklaması vardı elbette. Tanrı büyüktür. Taşınma masraflarının arasında yeniden yerleşme ve ailenin geçimini de önceden hesaplamış olmalıydılar. Ama benim okul paramı değil. İki giysimden biri yıkanırken ötekini giyer, yırtık pırtık bir ayakkabıyla dolaşırdım. Ama annem nasıl yaptıysa, hemen boy atacağımı bilmiyormuş gibi içi yeni giysi dolu katafalk kadar bir sandık hazırladı bana. Babamın sesim değişmeye başlamadan giyemeyeceğime ilişkin sosyal çekincesine karşı çıkarak uzun pantolon giymeye başlamam gerektiğine karar veren de annem oldu. Annemle babamın çocukların eğitimi üzerine sürdürdükleri bitmek tükenmek bilmez tartışmalarından birinde babamın çılgın bir öfkeyle hiçbir çocuğun liseye gitmeyeceğini haykırmasıydı hayallere kapılmama neden olan. Bu imkansız da değildi ona göre. Kendisi de yoksulluğun zorlamasıyla kendi kendini eğitmemiş miydi? Babası ailenin bütünlüğünün korunması için evde bireysel eğitimi öneren 7. Fernando'nun çelik gibi ahlakından esinlenmemiş miydi? Liseden, hapisten korkar gibi korkuyordum. Belli zillerin çalışına uyarak yaşamak ödümü kopartıyordu. Ama bir yandan da ailemle iyi ilişkilerimi koruyup öte yandan onların disiplininden, demografik heyecanlarından, sarsıntı içinde geçen günlerinden uzakta olup, ışık olduğu sürece soluk almadan okuyarak, 13'ümden sonra özgür bir yaşamın tadını çıkarmanın tek yolu da buydu. Karayipler'deki en pahalı ve zor okullarından biri olan San José Koleji'ne tek itirazım son derece katı disipliniydi. Ama annem, "Orada valiler yetişir" diyerek bitirdi tartışmayı. Geri çekilecek yeri kalmayınca da babam, "Şunu bil ki, ben ne evet diyorum ne de hayır" diyerek kestirip attı konuyu. Babam en azından İngilizce öğrenebileceğim Amerikan kolejine gitmemi yeğlerdi. Ama annem oranın Luther yanlılarının ini olduğunu söyleyerek sözünü bile ettirmedi. Bugün babama hakkını vermiş olmak için itiraf etmeliyim ki bir yazar olarak yaşamımdaki en büyük kusurlarımdan biri İngilizce konuşamamak oldu. 3 ay önce yolculuk ettiğimiz Kapitan de Caro'nun güvertesinden yeniden Barranquilla'yı görmek ruhumu sıktı. Sanki yeniden gerçek yaşama dönüyordum. Allah'tan annemle babam genç ve sevimli insanlar olan kuzenim José María Valdeblanquez ile karısı Hortensia'nın yanında bana kalacak yer ve yiyecek ayarlamışlar. Yalın bir oturma odası, yatak odası, kuruması için iplere asılan çamaşırlar nedeniyle sürekli gölgeli, minicik bir avluda geçen huzurlu yaşamlarını benimle paylaştılar. 6 aylık bebekleriyle birlikte yatıyorlardı. Ben salondaki çekyatta uyuyordum. San José Koleji 3 blok ötede, eskiden kentin en eski mezarlığının da içinde olduğu, hala taşlar arasında kemiklere ve ölülerin giysilerine rastlanabilen badem ağaçlarıyla dolu bir parktaydı. Ana avluya girdiğim gün yeni başlayanlar için tören yapılıyordu. Herkes beyaz pantolon ve mavi flanel ceketten oluşan pazar üniformalarını giymişti. Sanki benim bilmediğim her şeyi biliyorlarmış gibi bir duyguya kapılarak korku içinde kaldım. Kısa sürede geleceğin belirsizlikleri karşısında onların da benim kadar ürkek ve ham olduklarını anladım. Benim kişisel hayaletim ilk yıl hazırlık öğrencilerinden sorumlu olan ve üst düzey akademisyenleri benim liseye başlamaya hazır olmadığıma ikna etmeye çalışan Peder Pedro Reyes'ti. En beklenmedik yerlerde karşıma dikilerek şeytani tuzakları olan sorularla ayaküstü bir sınav yapardı. Tanrı'nın kendisinin bile taşıyamayacağı bir taş yapabileceğine inanır mısın diye sorar ve düşünmek için bir an bile tanımazdı. Başka bir iğrenç tuzak daha. Ekvatorun çevresine 50 santimetre kalınlığında altın bir kuşak sarsak dünyanın ağırlığı ne kadar artar? Doğru yanıtı bilsem bile ilk kez telefonla konuştuğumdaki gibi sesim soluğum kesilir, bir türlü söyleyemezdim. Aslında temelsiz bir korku değildi bu. Peder Reyes'in haklı olduğunu bilirdim. Olgunluk sınavına hazır değildim ama beni liseye sınavsız kabul etmiş olmaları gibi bir şansı da tepemezdim. Onu görür görmez titremeye başlardım. Bazı arkadaşlarım onun beni böyle kuşatmasına kötücül anlamlar yükleyen yorumlarda bulundularsa da kötü düşünmemi gerektirecek bir neden yoktu ortada. Ayrıca vicdanım da bana yardım ediyordu. Fray Luis de León'u sular seller gibi ezberden okuyup renkli tebeşirlerle kara tahtaya canlı gibi görünen bir İsa çizince ilk sözlü sınavımdan hiç itirazla karşılaşmadan geçtim. Komisyon o kadar memnun kaldı ki aritmetik ve ülke tarihini unuttular. Peder Reyes ile olan sorunum kısa zamanda çözüldü. Kutsal haftada botanik dersi için bazı çizimlere ihtiyacı olunca gözümü kırpmadan yardımına koştum. Hem beni kuşatmasına ara verdi hem de teneffüslerde yanıtlayamadığım soruların sağlam bir temele oturan çözümlerini öğretti. Bu sorularından epey tuhaf olan bazıları ilk yılın daha sonraki sınavlarında rastlantıymış gibi karşıma çıktı. Ne zaman bir grup içinde karşılaşsak gülmekten katılırdı. Ona kalırsa ilkokul 3 seviyesinde olup da lisede okuyan tek öğrenciydim ben. Bugün haklı olduğunu görüyorum. Özellikle de tüm öğrenimim boyunca benim için bir cehennem azabı olan ve bugün bile düzeltilerimi yapanları şaşırtan imla konusunda. İyimserler bunların klavyede yazarken yaptığım hatalar olduğunu düşünerek kendilerini avuturlar. Yazar ve ressam Hector Royas Herazo'nun resim öğretmeni olarak atanması bana bir ölçüde rahat nefes aldırdı. 20 yaşlarında olmalıydı. Yanında baş rahiple sınıfa geldi. Verdiği selam öğleden sonra saat 3 mahmurluğunda bir kapının çarpılması gibi yankı yaptı. Bir sinema artistinin güzelliğine ve zarifliğine sahipti. Altın düğmeli, üzerine oturan deve tüyü ceket, içine rengarenk bir yelek giyer, ipek bir kravat takardı. En şaşırtıcı olansa sıcaklık gölgede 30 dereceyken taktığı melon şapkaydı. Boyu kapıların üst pervazını bulur, tahtaya resim çizebilmek için eğilmesi gerekirdi. Başrahip yanında Tanrı'nın ellerine teslim edilmiş gibi görünürdü. Öğretmek için ne bir yönteminin ne de sabrının olduğu ta başından belliydi. Ama oyuncul ve kötücül mizah duygusuyla bizi uyanık tutar, renkli tebeşirlerle tahtaya çizdiği şahane resimlerle de şaşırtırdı. 3 aydan daha fazla dayanamadı. Gidiş nedenini hiçbir zaman öğrenemedik. Ama dünyevi ve seküler pedagojik yaklaşımının Compañía de Jesús'un zihinsel düzen ve disipliniyle örtüşemediği aşikardı. Okula başlar başlamaz şair olarak ün kazandım. Çünkü ders kitaplarındaki İspanyol romantik ve klasiklerinin şiirlerini büyük bir kolaylıkla ezberler, başından sonuna kadar söylerdim. Bir nedeni de okul dergisi Collegio'ya arkadaşlarım için yazdığım kafiyeli taşlamalardı. Basılmanın zaferine ulaşacaklarını bilseydim ya yazmazdım onları ya da daha dikkatli yazardım. Öğleden sonra İkinin insana boğuntu veren havasında girdiğimiz derslerde elden ele kaçamak dolaşan kağıt parçalarına yazılmış sevimli taşlamalardı bunlar. Peder Luis Posada bir tanesini ele geçirdi. Beklendiği gibi kaşlarını çatarak okudu ve beni bir güzel azarladı. Ama şiiri cebine atmayı da ihmal etmedi. Sonra rahip Arturo Meia'nın ofisine çağrıldım. Bana bu zorla ele geçirilmiş taşlamaların öğrencilerin resmi yayın organı olan Juventud'da çıkmasını önerdi. İlk tepkim Şaşkınlıktan mideme kramplar girmesi, utanç ve sevinçti. Pek de inandırıcı olmayan bir şekilde. Benim zırvalıklarım işte diyerek reddettim. Peder Meia yanıtımı not etti, sonra da kurbanın iznini alarak taşlamalarımı benim zırvalıklarım başlığı altında Gabito imzasıyla derginin ikinci sayısında yayınladı. Arkadaşlarımın arzuları üzerine iki sayı daha yayınlandı bu dizelerim dergide. İyisiyle kötüsüyle o çocuksu dizeler benim ilk opera primamdır. Kötü huyum elime her geçeni okumaktı. Hem boş zamanlarımın tamamını hem de sınıfta geçirdiğim zamanın çoğunu alıyordu. O zamanlar Kolombiya'da her daim söylenen halk dağarcığındaki şiirlerin tümünü, çoğunu ders kitaplarından öğrendiğim İspanyol romantizminin ve altın çağın en güzel şiirlerini ezbere söyleyebilirdim. Benim yaşımda bir çocuğa hiç de uygun olmayan bu tür bilgilerim öğretmenlerimi çaresiz bırakıyordu. Ne zaman sınıfta ölümcül bir soru yöneltseler ya edebi bir alıntı yaparak ya da kitaplardan edindiğim bir fikirle karşılık verirdim. Ve onlar bunu değerlendirecek durumda olmazlardı. Peder Meia katlanılmaz bir velet olduğumu açığa vurmamak için etki altında kalmış bir çocuk derdi. Hiçbir zaman hafızamı zorlamama gerek kalmazdı çünkü. İyi bir klasik eserin dizelerinin aklımda kalması için 3-4 kez okumam yeter de artardı. İlk dolma kalemimi Gaspar Núñez de Arce'nin El Vertigo'sunu hiç takılmadan ezbere okuduğum için başrahip hediye etmişti. Derslerde kitabı dizlerimin üzerine koyar, o kadar utanmazca okurdum ki şimdi düşününce bu küstahlığım yalnızca öğretmenlerin suç ortaklığıyla mümkünmüş gibi görünüyor. Kafiyeli pohpohlamalarım sayesinde bile yakayı kurtaramadığım bir şey varsa her gün yapılan sabah 7 ayiniydi. Zırvalıklarımı yazmanın yanı sıra koroda solist olarak şarkı söylüyor, karikatür çiziyor, ağırbaşlı toplantılarda şiirler okuyor, yeri ve zamanı olmayan bir alay iş beceriyordum. Kimse ne zaman ders çalıştığımı anlayamıyordu. Nedeni basitti. Ders çalışmıyordum. Aşırı ve gereksiz dinamizmime karşın öğretmenlerimin neden benimle bu kadar uğraştıklarını ve berbat imlam konusunda kıyameti koparmadıklarını merak ediyordum. Oysa annem canını sıkmamak için bazı mektuplarımı babamdan gizliyor, ötekileri de imla yanlışlarımı düzelterek bana geri gönderip dil bilgisinde bir ilerleme kaydetmişsem ya da bir sözcüğü doğru kullanmışsam övgüler yolluyordu. Ama 2 yılın sonunda görünüşte bir düzelme kaydetmemiştim. Bugün de sorunum aynı. Neden sessiz harfler vardır ya da 2 farklı harf aynı sese sahiptir? Bunlar gibi ne olduğunu çözemediğim bir alay anlamsız kural var. Tüm yaşamım boyunca bana eşlik edecek bir meşgaleyi keşfetmem de böyle oldu. Benden büyük öğrencilerle sohbet etmenin zevki. Bugün bile torunum olacak yaştaki gençlerle sohbet ederken kendimi onlardan daha küçük hissetmemek için çaba harcamam gerekir. Böylelikle yaşamımın tarihi dönemlerinde hep yanımda olacak benden büyük 2 öğrenciyle arkadaş oldum. Bir tanesi muhabir olarak gazeteciliğe adım attığım Barranquilla'daki El Heraldo'nun 3 kurucusundan ve ortaklarından birinin oğlu olan Juan B. Fernandez'di. Ta en başından başlayarak yönetim kademesine kadar yükseldi gazetede. Öteki arkadaşımsa Enrique Scopel'di. Efsanevi bir Kübalı fotoğrafçının oğluydu. Foto muhabiriydi. Ona olan minnettarlığım basında birlikte yaptığımız işlerden çok öbür işine temellenir. Dünyanın 4 bir yanına vahşi hayvan derileri ithal ederdi. İlk yurt dışı seyahatlerimden birinde bana bir timsah derisi hediye ederek bu deri bir servet eder dedi. İşi hiç dramatikleştirmeden ama sana önerim açlıktan ölecek hale gelmeden satmamandır. Hala kendime görmüş geçirmiş Quique Scopel'in bana nasıl olup da ebedi bir uğur verdiğini sorar dururum. Üstelik bunu biliyordu. Açlıktan nefesimin koktuğu yıllarda o deriyi defalarca satmış olmam gerekirdi aslında. Bugün bile benimle tozlu neredeyse çürüdü artık. Çünkü onu dünyanın yarısında valizimde gezdirdim ve her zaman ağzıma bir lokma koyacak parayı bulabildim. Sınıfta son derece sert olan Cizvit öğretmenler sınıf dışında farklıydılar. Bize içeride öğretemediklerini öğretir, gerçekten öğretmek istedikleri şeylerden söz ederlerdi. O yaşımda görebildiğim kadarıyla bile inanıyorum ki aradaki fark son derece çarpıcıydı ve bize çok yardım oldu. Genç bir Chacako olan Peder Luis Posada yıllarca sendika çevrelerinde çalışmıştı. Son derece ilerici bir zihniyete sahipti. Pek çok konuyu ama özellikle kitapları ve yazarları içeren bir araya derlenip toparlanmış ipuçlarıyla dolu bir kart arşivi vardı. Peder Ignacio Zaldívar dağlardan gelme bir Basklıydı. Yaşlılığı epey ilerlediğinde bile Cartagena'daki San Pedro Claver Manastırı'nda ziyaretine giderdim. Peder Eduardo Nunes, Kolombiya edebiyatının anıtsal tarihini yazmakta epey mesafe kat etmişti. Ama sonradan ona ne olduğu hakkında haber alamadım. İhtiyar müzik öğretmenimiz Peder Manuel Hidalgo notaları kendi başına çıkartır, Pagan müziğine beklenmedik girişler yapardı. 20. ayrımın sonu, sayfa 186.